Ayrım 28, sayfa 292. Geri dönüp düşündüğünde Jennifer, o 20 dakikalık yolculuk süresince kalabalık caddelere ve rengarenk vitrinlere bir turist, yabancı bir muhabir, buraları daha önce görmeyen biri gibi baktığını fark etmişti. Onları bir daha göremeyebileceğinin farkında olarak birkaç detay görmüş, önemli bir izlenim edinmişti. Alışkın olduğu hayatı bitmişti ve şimdi bağıra bağıra şarkı söylemek istiyordu. Jennifer Sterling eski hayatıyla, eve döndüğü anda önemini yitiren eşyalarla dolu alışveriş poşetleriyle, bu yollardan geçtiği günlerle işte böyle vedalaşıyordu. Tam bu noktada Marylebone yolunda eve yaklaştıkça evine değil de günahının borcunu ödediği bir yere gittiğini hissetmeye başlıyordu. Şimdi sessizce bekleyen evinin ifade edebileceği bir düşüncenin var olmadığı, onu sessiz ve acımasızca cezalandırmaktan başka bir şey istemeyecek kadar mutsuz ettiği bir adam tarafından eleştirilmeden bir şey yapamadığı, yazın ortasında bile onu üşüten bir atmosferle dolu dünyanın karşısındaydı. Bir çocuk sizi bunlardan koruyabilirdi ama o da buraya kadardı ve yaptıkları yüzünden çevresindekilerin gözünde onu küçültse de kızına başka bir yaşam seçeneği olabileceğini gösterebilirdi. Kendini uyuşturmaya gerek duymayacağı, böyle biri olduğun için sürekli af dilemek zorunda kalmayacağın bir yaşam. Fahişelerin kendilerini sergilediği pencereyi gördü. Cama vuran kızlar artık başka bir yere taşınmıştı. Umarım çok daha iyi bir yaşam sürüyorsunuzdur dedi onlara içinden. Umarım sizi boyunduruk altına alan şeyden kurtulmuşsunuzdur. Herkes böyle bir şansı hak eder. Esme şekerlemelerini yerken diğer pencereden kalabalık yollara bakıyordu. Jennifer kolunu kızının omzuna atıp onu kendine çekti. Esme ambalajını açtığı bir şekeri daha ağzına attı. Anneciğim nereye gidiyoruz? Aniden içi heyecanla dolarak bir arkadaşla buluşmaya, sonra da bir maceraya atılacağız tatlım diye yanıtladı. Macera mı? Evet. Uzun, çok uzun zaman önce çıkılması gereken bir macera. Don Franklin, yardımcısı alternatifleri önüne yığarken, silahsızlanma anlaşması ile ilgili 4 sayfalık makale pek ses getirmeyecek diye düşünüyordu. Keşke karısı ciğerli sandviçinin içine taze soğan koymasaydı. Midesini yakmıştı. Yardımcısı, diş macunu reklamını şu tarafa çekersek boşluğu dans eden rahiple doldurabilir miyiz diye önerdi. O hikayeden nefret ediyorum. Tiyatro eleştirisine ne dersin? 18. sayfaya koyduk bile. Gözlerini güneybatı yönüne çevir patron. Franklin göbeğini ovuştururken ofise doğru koşturan kadını gördü. Kısa, siyah bir trençkot giymişti ve yanında da sarışın bir çocuk vardı. Gazete binasında küçük bir kız çocuğu görmek, Don'u cüponlu bir asker görmüş kadar rahatsız etmişti. Bu çok yanlıştı. Kadın durup Cheryl'e bir şeyler sormuş, Cheryl de onu işaret etmişti. Kadın yürürken Don kurşun kalemini ağzının köşesinde tuttu. Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın ama Anthony O'Hare'le konuşmalıyım dedi kadın. Siz kimsiniz? Jennifer Sterling, arkadaşıyım. Oteline baktım ama oradan ayrılmış. Gözleri endişeyle bakıyordu. Cheryl, birkaç gün önce ona bir not iletmiştiniz diye anımsadı. Evet öyle dedi kadın. Don, Cheryl'in kadını baştan aşağı nasıl süzdüğünü gördü. Çocuğun elindeki yarısı yenmiş lollipop, annesinin kolunda yapış yapış bir iz bırakmıştı. Don, Afrika'ya gitti dedi. Ne? Afrika'ya gitti. Kadın kas katı kesilmişti. Çocuk da öyle. Olamaz. Sesi titredi. Bu mümkün değil. Gidip gitmeyeceğine karar bile vermemişti henüz. Don, kalemi ağzından alıp omuz sikti. Olaylar hızla gelişti. Dün ilk uçakla gitti. Birkaç gün burada olmayacak. Ama onunla konuşmalıyım. Ona ulaşmamız mümkün değil. Don, Cheryl'in kendisine baktığının farkındaydı. Diğer iki sekreter de fısıldaşıyordu. Kadının benzi attı. Ama ona ulaşmanın bir yolu olmalı. O kadar uzun süre haber almadan olmaz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Kongo'ya gitti ve telefonları yok. Fırsatını bulduğunda telgraf çekecek. Kongo mu? İyi ama neden bu kadar çabuk gitti? Sesi fısıldaya dönmüştü. Kim bilir? Don ona imalı bir bakış attı. Belki de kaçmak istedi. Don, Cheryl'in bilerek oyalandığını, evrakları topluyormuş gibi yaptığını fark etti. Jennifer, sanki düşünme yetisini kaybetmişti. Elini yüzüne götürdü. Don bir an için onun ağlayacağını sandı. Haber odasında bir çocuğun bulunması kadar kötü bir şey varsa o da haber odasında çocuğuyla ağlayan bir kadının bulunmasıydı. Kadın derin bir nefes alıp kendini toparladı. Onunla konuşursanız beni aramasını söyler misiniz? Jennifer çantasından evraklarla dolu kağıt bir dosya ve yırtık pırtık zarflar çıkarıp bir an tereddüt ettikten sonra hepsini dosyaya koydu. Bunu ona verin. Ne olduğunu anlar. Bir not yazıp sayfayı kopardı ve dosyanın altına sıkıştırdı. Sonra dosyayı Don'un önüne koydu. Elbette. Jennifer onun kolunu tuttu. Kohinor elması büyüklüğünde pırlanta bir yüzüğü vardı. Eline geçmesini sağlar mısınız? Çok önemli. Gerçekten çok önemli. Anlıyorum. Şimdi izin verirseniz işime bakmalıyım. Günün en yoğun saati. Yetiştirmemiz gereken işler var. Jennifer'ın yüzü buruştu. Affedersiniz. Lütfen dosyayı ona verin. Lütfen. Don başını salladı. Jennifer muhtemelen sözünü tutup tutmayacağından emin olmak için gözlerini ondan ayırmayıp bekliyordu. Sonra Anthony'nin gerçekten orada olmadığını kontrol edercesine ofisin içine son bir kez bakıp kızının elini tuttu. Rahatsız ettiğim için kusura bakmayın. İçeri girdiği zamankinden daha küçülmüş bir halde nereye gittiğinin farkında değilmiş gibi kapıya doğru yürüdü. Asistanların masasında toplanan birkaç kişi onu izliyordu. Cheryl bir an sonra Kongo dedi. Bir an önce şu işi halledelim. Don gözünü masasına dikti. Dans eden rahibi koyalım. Asistanların masasını temizlemek ancak 3 hafta sonra birinin aklına gelmişti. Eski düzeltme nüshalarıyla lacivert karbon kağıtlarının arasında eski püskü bir dosya vardı. Bey kim? Yedek sekreter Dora zarfı açtı. Bentinck'e mi gelmiş? O 2 ay önce ayrılmadı mı buradan? Yolculuk masraflarıyla ilgili telefonda tartışan Cheryl, ona bakmadan omuz silkip eliyle ayizeyi kapatmıştı. Kime ait olduğunu bilmiyorsan kütüphaneye yolla. O zaman Don sana bağırmaz. Biraz düşündü. Şey, bağırabilir tabii ama yanlış dosyaya koyarsan bağırmaz. Dosya, Hansard ve Kim Kimdir'in eski baskılarıyla birlikte arşive giden arabaya kondu. Artık 40 yıl boyunca ortaya çıkmayacaktı. 3. Bölüm 16. Salı günü Red Lion'da öğle yemeği yiyelim. Sana uyar mı, John? Eli onu 20 dakika bekledikten sonra soğuk bir şekilde karşılamış. Adam da kendini affettirmek için elinden geleni yapmıştı. Radyo söyleşisi beklediğinden uzun sürmüştü. Üniversiteden tanıdığı bir ses mühendisiyle karşılaşınca da sohbet etmek zorunda kalmıştı. Bırakıp gitmek ayıp olurdu. Eli, beni barda bekletmek ayıp değil mi yani, öyle mi diye aklından geçirdiyse de ortamı germemek için gülümsedi. John yüzüne dokunarak, çok hoş görünüyorsun dedi. Saçını mı yaptırdın? Hayır, öyle mi? Doğal hali demek. Ve bu tek cümle John'u affetmesine yetmişti. John, lacivert bir gömlekle haki renk bir ceket giymişti. Eli bir defasında bunun yazarlar için bir üniforma olduğunu söyleyip ona takılmıştı. Kıyafetlerinin sade, yumuşak bir görüntüsü vardı ve aynı zamanda da pahalıydı. Birlikte olmadıkları zamanlarda onu bu kıyafetle hayal ediyordu. Dublin nasıldı diye sordu. Telaşlı ve sinir bozucu diyen John boynundaki atkıyı çıkardı. Şu yeni gazeteci Ross'la tanıştım. Her şeyi 15 dakikalık bölümlere ayırmak en önemli göreviymiş gibi davranıyor. Tuvalete bile zor gittim. Eli güldü. İçiyor musun? John, onun boş bardağını fark edince garsona işaret etti. Beyaz şarap. Aslında Eli daha fazla içmek istemiyordu. Ama şimdi John buradaydı ve midesi de ancak alkolün çözebileceği bir biçimde düğümlenmişti. John yolculuğunu, satılan kitapları, Dublin kıyısında değişen yerleri anlattı. Konuşurken Eli onu izliyordu. Bir yerlerde birinin nasıl göründüğünü buluştuktan sonraki ilk birkaç dakika içinde gerçekten görebildiğinizi okumuştu. Daha sonra gördükleriniz ise onlara dair düşüncelerinizin renklendirdiği bir izlenimden başka bir şey değildi. Bu yüzden çok fazla içtikten sonra şişmiş ya da uykusuzluktan morarmış gözlerle uyandığı sabahlar Eli'yi o kadar da endişelendirmiyordu. Bugün çalışmıyorsun yani. Eli tekrar sohbete odaklandı. Bugün boş günüm. Geçen pazar çalışmıştım, unuttun mu? Ama yine de ofise uğramalıyım. Ne üzerine çalışıyorsun? Aa, çok heyecan verici sayılmaz. İlginç bir mektup buldum ve devamını bulurum ümidiyle arşivi araştırıyorum. Mektup mu? Evet. Adam bir kaşını kaldırdı. Çok önemli bir şey değil. Eli omuz silkti. Eski bir mektup. 1960'tan kalma. Neden bu kadar ketin davrandığını bilmiyordu ama o satırlardaki duygusallığı John'a göstermek garip geliyordu. Onu bilinçli olarak gösterdiğini düşünmesinden çekiniyordu. Aa, o dönemdeki kısıtlamalar çok da baskıcıydı. 1960'lar üzerine yazmayı seviyorum. Gerilim hissini yaratabilmek için çok uygun zamanlar. Gerilim mi? Gerçekten istediklerimizle elde edebildiğimiz şeyler arasındaki gerilim. Eli ellerine baktı. Evet, o konuyu biliyorum. Sınırları zorlamak, katı toplumsal kuralların ötesine geçebilmek. Aa, bu cümleyi bir daha tekrarlasana. Göz göze geldiler. John sırıtarak, yapma diye mırıldandı. Restoranda olmaz. Seni yaramaz kız. Kelimelerin gücü Eli'yi her defasında ele geçiriyordu. John'un bacaklarının baskısını kendi bacaklarında hissediyordu. Buradan sonra Eli'nin dairesine gideceklerdi ve en az bir saat onunla baş başa kalacaktı. Bu bile yetmeyecekti. Hiçbir zaman yetmiyordu ama vücutlarının birleştiğini düşünmek bile başını döndürmüştü. Eli kısık sesle, ''Hala yemek istiyor musun?'' diye sordu. ''Sen nasıl istersen?'' Bakışıyorlardı. Eli için barda şu an John'dan başka kimse yoktu. John sandalyesinde kıpırdandı. ''Aa, unutmadan söyleyeyim. 17'sinden itibaren burada olmayacağım.'' ''Yeni bir tur mu?'' Adamın bacakları masanın altından onun bacaklarına yapışmıştı. Eli konuşmaya odaklanmaya çalıştı. ''Bu yayıncılar seni çok yoruyor.'' John sakin bir tonda ''Hayır'' dedi. ''Tatil.'' Kısa bir sessizlik oldu ve işte yine o his üzerine çökmüştü. Kaburgasının altına sıkı bir yumruk yemiş gibi ciddi bir acı çekiyordu. Bu Eli'nin en hassas noktasıydı. ''Ne güzel.'' Eli bacaklarını çekti. ''Nereye gidiyorsunuz?'' ''Barbados'a.'' ''Barbados.'' Eli sesindeki şaşkınlığı gizleyememişti. ''Barbados.'' Britanya'da kamp yapmıyorlardı. Kuzenlerinin sürekli yağmur yağan Devon'daki yazlık evine de gitmiyorlardı. Barbados, sıkıcı bir aile tatili imajı yaratmıyordu. Bu muhteşem beyaz kumlarda bikinili eşle yapılan bir tatil olacaktı. Barbados, zevkli bir tatil demekti. Evliliklerinin hala bir anlam taşıdığını gösteriyordu. Ayrıca sevişebileceklerini akla getiriyordu. Orada internete girebileceğimi sanmıyorum. Telefonla konuşmak da zor olur. Tahmin edersin ki, yani hiçbir şekilde konuşamayacağız. Sanırım öyle. Eli ne diyeceğini bilemedi. Buna hakkı olmadığını bildiği halde kızgın hissediyordu. Sonuçta John ona hiçbir şey vaat etmemişti. John içkisinden bir yudum alıp, küçük çocuklarla ne kadar güzel bir tatil yapılabilir ki dedi. Yalnızca değişiklik olsun diye gidiliyor işte, öyle mi? Yanında taşıdığın eşyaların haddi hesabı yok. Lanet olası çocuk arabaları, mama iskemlesi, bezler. Tabii bunları tahmin edemem. Şaraplar gelinceye kadar sessizce oturdular. John şarabı doldurup bardağı ona uzattı. Sessizlik uzayıp giderken rahatsız edici bir boyuta ulaşmıştı. John sonunda evli olduğum gerçeğini değiştiremem Eli dedi. Bu canını yakıyorsa çok üzgünüm ama tatile gitmemeyi Eli ben kıskançlık yapıyorum diye gitmekten vazgeçemezsin diye tamamladı. Bunu söylerken sesinin tonundan nefret ediyordu. Somurtkan bir ergen gibi orada öylece oturduğu için kendinden nefret ediyordu. Ama Barbados'un önemini özümsemeye çabalarken, iki haftanın John'u karısıyla sevişirken hayal etmemeye çalışarak geçeceğini biliyordu. Bardağını alırken kendi kendine işte bu noktada çekip gitmeliyim dedi. Duyarlı bir insan öz saygısından arta kalanı toplayıp bundan fazlasını hak ettiğini söyler kaçamak, öğle yemeklerinin ya da boş akşamların peşinde koşturmak yerine tüm zamanını ona ayıracak birini bulmaya giderdi. Hala sana gelmemi istiyor musun? John, yüzünde af dileyen, aslında ona ne yaptığının farkında olduğunu gösteren bir ifadeyle Ellie'ye bakıyordu. Ellie, bu adam yüzünden sanki bir mayın tarlasında yürüyordu. Evet dedi. Gazetede bir hiyerarşi vardı ve kütüphaneciler en dipteydi. Kantin çalışanları ya da güvenlik görevlileri kadar alt düzeyde olmasalar da yayıncılığın görünen yüzü olan köşe yazarlarının, editörlerin ve muhabirlerin yanından geçemezlerdi. Onlar yalnızca önemli görünenlerin emirlerini yerine getiren ve hafife alınan görünmez destek elemanlarıydı. Ama üzerinde uzun kollu bir eşofman üstü olan adama kimse bunu anlatamazdı. Bugün taleplerinizi karşılayamıyoruz. Tezgah görevi gören masaya yapıştırılmış el yazısı notu işaret etti. Kusura bakmayın. Pazartesi gününe kadar arşive giriş yoktur. Sorularınız internetten yanıtlanacaktır. Acil durumda X3223'e başvurun. Eli tekrar kafasını kaldırdığında adam gitmişti. Bu davranış karşısında belki gücenebilirdi ama hala John'u bir saat önce gömleğini üzerine geçirirken başını nasıl salladığını düşünmekle meşguldü. Gömleğini pantolonun içine sokarken "Vay canına" demişti. Daha önce hiç bu kadar öfkeli bir kadınla seks yapmamıştım. Eli geçici bir rahatlamanın verdiği arsız bir tavırla "Hiç şikayet etme" diye yanıtlamıştı. Yorganın üzerine yayılmış, çatı penceresinden Ekim ayının gri gökyüzüne bakıyordu. Hem öfkeli hem de seks yapmayan bir kadından daha iyidir. Hoşuma gitti. John eğilip onu öptü. Beni kullanma fikrini beğendim. Seni memnun etmek için ben bir aracım yalnızca. Eli adamın suratına yastığı fırlattı. Yüzünde ona az önce yalnızca ikisinin paylaştığı anılara odaklandığını belirten o yumuşak ifade vardı yine. Onun anılarına yönelmişti. Eli saçını gözlerinden iterek "Cinsel uyumumuz bu kadar iyi olmasa sence her şey daha mı kolay olurdu?" diye sordu. Hem evet hem hayır. Seks olmasa yanımda olmayacağın için mi? Eli aniden utanarak doğruldu. Haklısın dedi kısaca. Adamın yanağına sonra da kulağına bir öpücük kondurdu. Ofise gitmeliyim. Sen çıkarken kapıyı çek. Eli banyoya gitti. Adamın şaşkınlığının farkında olarak kapıyı arkasından kapatıp soğuk suyu açtı. Ve su küvetin deliğine doğru hızla akmaya başladı. Küvetin kenarına oturup John'un muhtemelen ayakkabılarını bulmak için oturma odasına geçtiğini duydu. Ayak sesleri şimdi kapının önüne yaklaşıyordu. Eli, Eli yanıt vermedi. Ben gidiyorum. Eli bekledi. Sonra konuşuruz güzelim. John kapıyı iki defa çalmış, sonra da gitmişti. Eli, ön kapının kapandığını duyduktan sonra 10 dakika daha banyoda kaldı. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı. Kohinur, K-O-H-I-N-O-O-R, Dora, D-O-R-A, B-E-N-T-I-N-C-K, Barbados, B-A-R-B-A-D-O-S, Hansard, H-A-N-S-A-R-D, Red Line, R-E-D-L-I-O-N, Dublin, D-U-B-L-I-N, Eli, E-L-L-I-E.